Gündem dışı.
Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle?
Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum.
Kurumlar da önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
Gündem dışı.
Sevgili dinleyenler merhabalar. Gündem dışında bir canlı yayında daha sizinle birlikteyiz. Bu hafta iki farklı tema belirledik, konu belirledik. İkinci yarısında programın 5'ten sonra edebiyat konuşacağız ama 5'ten önce Uğur Mumcu Vakfı'ndan çıkan, yayınlardan çıkan Sayısal Eşitsizlikler ve Gazeteciliğin Geleceği eseri bana gönderilen eserlerden bir tanesiydi. Bu eseri derleyenlerden ve bu eserin içerisinde bilimsel makalenin sahiplerinden biri doktor öğretim üyesi Perin Öğün Emre stüdyomda. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Biz gündem dışında tabii sadece edebiyat üstüne konuşmuyoruz ya da sanat üstüne konuşmuyoruz. Güncel konuşulan konu neyse onun dışına çıkıp da konuştuğumuz birçok hafta oluyor. Gazeteciliğin geleceği de aslında güncel bir konu ama hani hali hazırda oturalım da hani pazartesiden cumaya konuşalım denilen bir konu olmadığı için, gündem olmadığı için biz de program akışını belirlerken seçtik. Siz de davet ettiğimizde kırmadınız, sağ olun, geldiniz. Kitabın derleyicilerinden bir tanesi de Uğur Mumcu Vakfı genel yayın yönetmeni, değil mi? Gazete tarafı, yayın tarafı diye geçiyor değil mi? Genel yayın yönetmeni. Vakfın genel yayın yönetmeni olmaz çünkü. Nasıl ifade edeceğiz Tezcan Durna'yı?
Evet, genel yayın yönetmeni.
Genel yayın yönetmeni, doçent doktor Tezcan Durna aracılığıyla Perin Hoca ile de tanışmış olduk. Onunla da yayında tanımaktan büyük mutluluk duyacağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Perin Hoca neler yapmış diye şöyle bir bakalım. Kitaptan da bolca kopya çekerek çok dolu dolu bir bilim dünyasında background'u var. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde hali hazırda öğretim üyesi. Üniversite Libre'de, Brüksel'de uluslararası politika üzerine yüksek lisansını yaptı. Tabii üniversitesinin ismini böyle okuduğum için Galatasaray Lisesi mezunu bir hanımefendi olarak muhtemelen sinirlenmiş olabilir. Artık bu kadar telaffuz elimizden geliyor.
Çok iyisiniz.
Sağ olun. Brüksel'de 2 yıl kaldınız değil mi? Yüksek lisansınızı yaptınız. Ya da bir neyse tez yazım sürecinde oradaydınız.
Tez yazım sürecinde Türkiye'ye döndüm aslında. Dersler sırasında 1 yıl orada kaldım. Döndüm. Tezimi yazarken de Kadir Has Üniversitesi'nde çalışmaya başladım.
Sonra Marmara Üniversitesi geldi, doktora ya devam ettin. Master. Sosyal Bilimler Enstitüsü, gazetecilik nedir? Bilim dalında doktora derecesini aldı. Yüksek lisans tezinde Fransız basınında 2002-2004 yılları arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecini incelemiştiniz. Çok başarılı olduğumuz konulardan ülkece bir tanesi Avrupa Birliği'ne giriş.
O zaman iyiydi. Evet.
Öyle mi? 2002-2004 en yüksek oldu. Dönem miydi? Peki Fransa'nın bakışı nasıldı o dönem? Türkiye'nin girişine, Avrupa Birliği'ne?
Yani gazetelerin tabii ideolojik perspektifi ve çerçevelemesi etkili. Ama Türkiye her zaman için çok temkinli ve şüpheci yaklaştıkları bir ülkeydi. Gerek işte nüfusu, gerek kültürel farklılıkları, özellikle din vurgusu çok fazlaydı. Sol yani Le Monde, La Libération gazetelerinin perspektifi ile Le Figaro'nun perspektifi arasında işte tam da bu ideolojik farklılıklardan dolayı argümanları öne sürme biçimleri de ayrışıyorlardı. Ama hepsinde bir temkinlik söz konusuydu. Genelde sağ ve Erdoğan'ın hani yeni iktidara gelmesi, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte bu açılan, o zaman tabii bazı kürtajla ilgili gündem de vardı o sırada ve bunlar tabii çok rahatsız edici bir boyuttaydı. Ve Erdoğan'ın da ne kadar, nasıl yani samimiyetine, politik olarak samimiyetine, çünkü bir değişimden ve dönüşümden bahsediyorlardı, ona da temkinli yaklaşıyorlardı. Ama en büyük ayrıştıkları konu herhalde din üzerinden, kültürler üzerinden. Hatta Le Figaro'nun çok çarpıcı bir ifadesi vardı. Oradaki tabii çok uzun zaman oldu ama hala aklımda, bir köşe yazarının demecinde, yani köşe yazarının söylediği bir şey. Hani zaman, şimdi Türkleri alacaksak zamanında biz bu işte Viyana kapılarından niye onları geri gönderdik gibi. Hani tarihsel bir Ardalan'a da gönderme yaparak hani oradaki farklılıkları daha da vurgulayan bir, kültürel farklılığı hala vurgulayan bir üslup vardı. Ama Le Monde ve La Libération daha sosyal, hani daha demokratik bir perspektiften bakarak, hani haklar düzeyinde yeterince iyileşme olmadığını, dolayısıyla o kriterleri gerçekleştirdiklerinde, iyileştirdiklerinde gerçek bir AB adayı ülkesi olabileceklerini söylüyorlardı. Yani bir taraf kültürel olarak değerlendirirken, diğer taraf AB ülkelerinin hani o bir arada topluluk, topluluğun gerektirdiği unsurları, ilkeleri gerçekleştirirse alınmaması için bir sebep yok gibi bir çerçevelemesi vardı. Ama nüfus da tabii korkutucu bir etmendi, evet, hani dinin yanında.
Evet, yani aslında korktukları etmenler de çok haksızlık yapılan etmenler de değil. Yani hani bakıldığı zaman, mantıklı düşünüldüğü zaman herkesin temkinli yaklaşmasını gerektiren hadiseler. Sizin iletişim tarafında bilmiyorum, mutat mıdır? Mesela yıllar sonra yazılan bir teze bir bakıp o tarihten bu tarafa neler değişti konulu bir başka teze ya da bir makalenin hazırlanması. Yani Perin Ön Emre'nin Avrupa Birliği'nin ne Türkiye'nin Türkiye'ye bakış 2002-2004 kapsamındaki tereddütler ve bu tereddütlerin 15 yıl sonraki haklılığı ya da haksızlığı gibi, keşke böyle bir makale de yazılmış olsa da oradaki tespitlerden, öngörülerden hangisi doğru çıktı, hangileri doğru çıktı. Onlar da başka bir akademik çalışmanın konusu olsa keşke. Evet. Doktora tezine baktığımız zaman barış destekli değil mi? Türkiye'de uluslararası göçün siyasal ve barış temelli. Evet, evet, toplumsal hareketlerin internet kullanımına dair araştırmalar sizin bu çalışmalarınızın konusunu oluşturuyordu.
Orada da aktivizmle aslında interneti eşleştiren, yani o perspektifle bir araştırma yapmayı hedeflemiştim. Barış temelli hareketler çok gündemdeydi zaten ve oradan da seçtiğim bazı hareketler üzerinden onların E grupları, özellikle o dönemde, yani bahsettiğimiz dönem 2006-2007 sağ üzerinde çalışmamı yaptığım zaman oydu, yıl aralığı. Ve orada da e-posta gruplarının çok hareketli olduğunu. Şimdilerde herhalde hiçbir hareketlilik yoktur ama o zaman çok etkililerdi. Ve sonrasında Facebook ikinci olarak. Twitter yani çok az kullanılan, daha Twitter konusunda
ayak
ya da sosyal...
Ayak sesleri geliyor muydu peki?
Çok hafif hafif yani pek örnekleme dahil edeceğim bir data yoktu elimde. Daha çok e-posta gruplarıyla Facebook grupları arasında hani analizimi yoğunlaştırdım. Orada da hani bu aktivizmle internetin hani nasıl bir arada yürütülebileceğini ve kendi iletişim stratejilerini nasıl yaptıklarını anlamaya çalıştık. Zaten tezimi teslim ettim. Ondan sonra da gezi oldu. Yani hatta tez danışmanım keşke birazcık daha uzatsaydın onu da dahil ederdin diye. Yani böyle bir denk geldi birçok şey. O aktivizm ve gezi sürecinde ortaya çıkan hani o yurttaş gazetecilikle birlikte bazı çeşitli mecraların hani
ben de oluşması... hiç anlamıyorum bu yurttaş gazeteciliği. Bütün gazetelerimiz o kadar güzel ihtiyacı karşılıyor ki toplumun ihtiyacını. Bütün aksayan yönleri o kadar güzel gösteriyor ki. Bir de yurttaş gazeteciliği çıktı. Sanki gazeteler aksayan yönleri televizyonlar vermiyormuş gibi.
Yurttaş gazeteciliğin tabii kendi içinde etik tartışmaları yapılabilir çok rahatlıkla. Yani yurttaş gazeteciliğin
siz bunu böyle
iki...
isimlendirilmesini bir iletişim hocası olarak destekliyor musunuz? Yurttaş gazeteciliği olarak ifade edilmesini?
Yani benim için bir sakınca yok. Çünkü şöyle yurttaş tarafından yapılan haberler o haberin yani yapışılış şekli bizim için sorunlu. Hani kavramdan ziyade o kavram var. O kavramı nasıl dolduruluyor?
İçi dolmadığı için. Hani evet. Gazetecilik denilen meslekle içi dolmadığı için sormuştum aslında.
Evet. Yani riskleri, taşıdığı riskleri ve hani oluşturabilecek fırsatları okumak anlamında önemli. Ama bir de şöyle bir durum da var. Hani yurttaş için yapılan habercilik. Bir de öyle bir tarafı var yurttaş gazeteciliğin. Ama biz o kadar gazeteciliğin hani bu endüstrileşmesiyle birlikte, haberin metalaşmasıyla birlikte özden o kadar koptuk ki zaten gazeteciliğin özü buydu. Doğruyu yakalama, hani kamu bekçiliği yapma, kamu yararı yani yurttaşa hitap etmeydi. Ama bu özden o kadar koptuk ki çeşitli işte yapısal dönüşümler ve siyasi baskılar nedeniyle. O yüzden böyle isimlendirmelerle hani bakıyorum aktivist gazetecilik diyoruz, işte hak temelli gazetecilik diyoruz. O öze dönme çabası, her seferinde hatırlatma çabası gibi geliyor.
Yurttaş gazeteciliği deyince aklıma geldi. İletişim başkanlığında basın kartlarının değil mi verilmesi, hani kime verilecek, kime verilmeyeceği anlamında. Mesela yurttaş gazeteciliği anlamında haber yapanlardan birinde haberi çok beğenilirse, tırnak içinde büyüklerimiz tarafından, basın kartı da acaba uygun görülüp verilir mi?
O konuda çok bonkör davrandıklarını zaten bazı haberlerde görüyoruz. Hatta hani bu işe emek vermiş insanlar.
Bonkör mü savruk mu?
Yani savruk daha doğru bir kelime.
Çünkü bonkör olması için şey olması gerekir. Hani hak eden herkese fazla fazla veriliyor olması lazım.
Yani tabii evet o süreçte de hani gerçekten buna ihtiyacı olanlar ya da çok çileler sonucunda, çok büyük emekler sonucunda ona ulaşabilmiş olanlar kıyasla ciddi bir farklılık var. O savrukluk daha doğru bir kelime.
Doktor öğretim üyesi Perrin Öğün Emre'nin çalışma alanlarının arasında alternatif medya, dijital aktivizm, söylem analizi ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını sayabiliyoruz. Bu toplumsal cinsiyet çalışmaları son dönemlerde İstanbul Sözleşmesi ile birlikte birilerini fena korkutuyor. Korkmalılar mı?
Ay, yani korksalar keşke ama kadın hareketi çok kuvvetli. Ben umutluyum. Yani, İstanbul Sözleşmesi'nin de hep farklı yerlerden gene haberleştirilmeye ve ele alınmaya çalışıldı. Ama özünü gene kaçırdığımız bir süreçte o. Dolayısıyla hani İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan hayatımıza, politikamıza dahil olmasını bekliyoruz ve istiyoruz.
Ben geçen sene bu zamanlar Sinop'taydım. Sinop Belediyesi çok güzel bir şey yapmıştı. Belki başka belediyeler de yapmış olabilir. Bütün caddelere dev billboardlara reklamları kaldırmışlardı ve İstanbul Sözleşmesi'ne madde madde koymuşlardı. Yani karşıdan karşıya geçerken işte oku maddeleri, birinci, ikinci, üçüncü, hani internetten bakamıyorsan bile ne burada seni rahatsız ediyor sorusu, hani hangi madde rahatsız ediyor sorusu bir türlü cevaplanamayan bir soruydu işin açığı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin olarak. Tıpkı bu da Lozan gibi İstanbul Sözleşmesi'nin gizli maddeleri varmış. Bize şu an göstermiyorlar ama bunun altında başka maddeler de varmışa. Döner diye de bekledim ama dönmekten de beter oldu. Evet, o da ayrı bir konu.
Evet.
2019 Aralık'tan itibaren TÜBİTAK 1001 değil mi?
Evet.
Destekli olarak Türkiye'de uluslararası göçün siyasal ve sosyal anlamlandırılması... göçmen, sığınmacı ve mültecilere dair sözleşmeler, bilişsel haritalar ve göç anlatıları konularına ilişkin değil mi? Çalışmalar yapıyorsunuz.
Evet, bu göç,
bir proje kapsamında.
Evet, göçmen, mülteci, sığınmacılarla ilgili gerek uluslararası dergilerde gerekse Türkiye'de çok çalışma yapıldı. Medya ile ilişkisi ve medyadaki temsiliyetlerine dair. Ama bizim projemizin hani özgün tarafı diyeceğim, hem STK'larla görüştük, hem siyasilerin demeçlerine yer verdik, hem de basın, yani medyadaki içerikleri taradık ve son olarak da şimdi son aşamadayız, önümüzdeki sene tamamlamayı hedefliyoruz. O da Twitter'daki algıyı ölçmek, böyle daha bütüncül bir perspektiften, bütüncül bir yaklaşımla tüm aktörlerin hani bu sorunla ilgili temasları, sorunu çözme biçimleri, soruna yaklaşma biçimleri ve yansıtma biçimlerini ele alabileceğimiz daha geniş bir bakış açısına hedefliyoruz bu projede.
Evet. Bu göçmenlerle ilgili proje dışında bir de asıl konumuza gelecek olursak yılda, 2 yılda bir yapılan değil mi?
Evet.
Yeni medya çalışmaları Ulusal Kongresi'nde de görev alıyorsunuz. Oradaki göreviniz sizin düzenleme kurulunda bulunmanız değil
evet,
mi?
Düzenleme...
Ve makaleler hazırlamanız bu çalışmalar
evet.
kapsamında.
Tezcan Hoca, Tezcan Durna ve Zeynep Özarslan'la biz aslında bu yeni medya çalışmaları Ulusal Kongresi'nin düzenleme kurulundayız. Aslında üçümüz de Alternatif Bilişim Derneği üyesiyiz. Alternatif Bilişim Derneği dijital haklar, özgür internet, kitlesel gözetim konularında çalışan bir dernek. 2010'da kuruldu. Ve onun sitesine girdiğinizde de çeşitli kılavuzlara da erişebilirsiniz ücretsiz olarak. Hatta e-kitaplara da erişebilirsiniz. Gene çalışma alanlarına kapsayan. Bizler yani Alternatif Bilişim Derneği'nin içindeki bir akademik takım yeni medya çalışmaları Ulusal Kongresi'ne düzenledi. 2013'te Kocaeli'de başladı. 2015'te Kadir Has Üniversitesi'nde başladı. Aha. Ben de o zaman devreye girdim. Aha. Hem dernek üyesi oldum hem de yeni medya çalışmalarının düzenleme kurulunda yer aldım. Sonrasında üniversite çatısı altında yapmayalım daha özerk bağımsız bir kongre olsun diyerekten Ankara'da CER Modern'de üçüncüsünü düzenledik. Hı hı. Dördüncüsünü de İzmir'de.
Uğur Mumcu Vakfı'nın bana gönderdiği bu sayısal eşitsizlikler ve gazeteciliğin geleceği bu Ankara'daki üçüncü toplantının.
İzmir'deki.
İzmir'deki
evet,
toplantının.
İzmir'deki dördüncünün konusu yeni eşitsizliklerdi. Hı. Şimdi 2021'de 4-5 Kasım'da Adana'da düzenleyeceğiz. Onun konusu da akışkanlık olacak. Ama yeni eşitsizliklere yani İzmir'de düzenlediğimiz yeni eşitsizlikler kongresinde gazeteciliğe dair paneller vardı. Ve bu panellerde genç araştırmacılar geldiler, çalışmalarını sundular. Oradan bir kitap derleyelim. Hmm. Zaten bir önceki Ankara'da da başka bir kitap derlemişti Tezcan Hocalar. Gene Uğur Mumcu Vakfı çatısı altında. Ve bu sefer de gazeteciliğin geleceğiyle ilgili bir kitap olsun dedik ve gene eşitsizliklerden yola çıkarak gazetecilik odaklı bir kitap derledik. Açık çağrıya da çıktık. Yani yeni medya kongresine dahil olmayan ama çağrı sonucu katkı vermek isteyen yazarlarımız da var. Biz de sonra bir açılış makalesi derleyelim dedik. Gazetecilik eğitimine hep kafa yoruyorduk ve ona dair de derinlemesine görüşmeler yaparak gazetecilik eğitiminin çeşitli aktörler tarafından nasıl değerlendirildiğini, beklentinin ne olduğunu, tabii ki gazetecilik mesleğinin dönüşümünü de göz önünde bulundurarak, yani dijital anlamdaki dönüşümünü göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini istedik ve böyle bir bölüm çıktı.
Kitabın ön sözünden bir giriş yapacağım, sonra sözü tekrar size vereceğim. Son yıllarda hem siyasi iklimin giderek sertleşmesi, hem ekonomik kriz, hem de elektronik yayıncılığın giderek bir seçenek olarak ciddi biçimde gazetecilik alanını domine etmeye başlaması nedeniyle geleneksel yayıncılık ve ana akım gazeteciliğe alternatif seçenekler yaygınlaşmıştır. Bu üç gelişme gazetecilik mesleğinde, basında, medyada, gerçeğin kamuoyu nezdindeki anlamı ve öneminde ciddi krizler yaratmaya başlamıştır. Bu durum aynı zamanda mesleğin pratiğinde de radikal değişimlere yol açacak gibi görünüyor. Başlangıcı bize hem kitabın ilerleyen sayfalarında neler anlatılacağının sinyalini veriyor, hem de gazetecilik anlamında geleceğe dönük olarak nelerle karşılaşılacağına ilişkin adeta bir giriş mahiyetinde.
Evet, yapısal değişimler söz konusuydu. Gazetecilik hep kriz içinde bir meslek oldu ve bu kriz gittikçe de derinleşiyor. Hem Türkiye'deki iktidar ortamı nedeniyle derinleşiyor, hem de yapısal bazı dönüşümlerle bu derinleşiyor. Hani demin de söylediğim gibi medya sektörünün endüstrileşmesi, haberin metalaşması, bir meta haline gelmesi ve var olan ekonomik krizlerle birlikte ve şu pandemide de çok yakından tanık olduğumuz eşitsizliklerin de dahil olmasıyla, özellikle eğitimde de bunu çok yakından gördük. Yani Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, kenti ve kırsalı arasındaki eğitim olanaklarına ya da internet erişimine olan eşitsizliklerin gerek medyada gerek yakın çevremizde tanıklıklar vesilesiyle şahit olduk. Bu gibi eşitsizliklerin de hani medya sektöründe yer alması zaten şaşırtıcı değil. Çünkü gerek dağıtım gerek kağıt gibi birçok unsurla gittikçe pahalılaşan bir endüstri bu. Ve dijital bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışan sektör ve meslek var, ama bunun yanında bir otosansür ve sansür uygulamaların olduğu, yani demokratik olmayan ama yeni medya araçlarıyla demokratikleşmeye meyilli, hani hem içerik hem tüketici, evet, bakımından, evet, ama ortam olarak, siyasi iklim olarak buna uygun olmayan bir yani paradoksal bir durum söz konusu. Burada da tabii elektronik yayıncılığın sürdürülmesi için yeni örgütlenme ve finansman modellerinin benimsenmesi lazım. Bir bocalama dönemi yaşıyoruz, yaşıyor sektör. Çünkü bu finansman modellerine erişim nasıl olacak, okuyucu bunu nasıl karşılayacak, yeni gelen bir kuşak var. Z kuşağının taleplerini bu endüstri ne kadar karşılayacak? Ama bunu yaparken de, içeriği bu kadar demokratikleştirirken tırnak içinde, içeriği de ucuzlatmamak, emeği de sömürmemek ve standartlaşmamak da gerekiyor. Bunların dengede bir şekilde ilerlediği, iyi bir yeni iletişim araçlarını okumak ve onları kullanmak önemli bir dönem şu an için.
Eşitsizlikler derken sadece finansal eşitsizlikler değil, vurgulanan aynı zamanda iktidar odaklı eşitsizlikler de belirtilmiş, değil mi? Toplumsal düzenlemede özellikle dezavantajlı gruplara yönelik nefret söylemi ve ayrımcı söylemlerin yeniden üretilmesine de ortam hazırladığı vurgulanmış. Yani buradaki eşitsizliklerden hani gazete maliyetlerinin artması ve işte reklam gelirinin düşmesine ilişkin eşitsizlikler, finansal eşitsizlikler dışında iktidarların da bu anlamdaki denetsel ve ayrıştırıcı tutumları da,
evet,
yani etki oluyor okuduğumuz kadarıyla.
Evet, gittikçe hani gazeteciliğin yapılamaması, çünkü artık sadece bir görüşmecilerimizden biri onu söyledi. Yani gazetecilik sadece bir iş güvenliği sorunu değil, bir can güvenliği sorunu da olabiliyor. Dolayısıyla sizler...
Dövülmesi anlamında gazetecilerin,
evet,
değil mi?
Evet, yani çeşitli veriler var bununla ilgili. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın projesi raporlarına göre 2021 yılı Mart sonunda 36'sı hükümlü, 34'ü tutuklu 70 gazeteci cezaevinde.
Ama onlara gazetecilik yaptığı için tutuklu bunlar, değil deniyor bu, mesela.
Ama işte
ne yaptıklarını bilmiyoruz ama hani öyle lanse ediliyor.
TGS buna yönelik bir liste hazırladı ve sadece gazetecilik nedeniyle tutuklanan veya hüküm giyenlerin sayısını söyledi. Saldırıya maruz kalan gazeteci sayısı 40, 24 gazeteci gözaltında, 3 gazeteci tutuklu. Bunlar sendikalar ve cemiyetler tarafından, çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından takip ediliyorlar. Yani onların verileri bu yüzden güvenilir. Hı hı. Böyle bir durumda tabii hani... Sizler de bu baskı, bu otosansür ve sansür ortamında gazeteciliği icra etmekte de zorlanıyorsunuz ve bir yerde hani kendi mesleki etik sesinizden değil de dışarıdaki seslerin yöneltmesiyle çeşitli filtrelemelerden geçiyorsunuz ve bu bahsettiğiniz dezavantajlı grupların temsiliyeti de, medyada temsiliyeti zaten çok sıkıntılı. Hı hı. O yüzden UMA'nın da çıkardığı bir hak temelli, STK'lar için hak temelli bir gazetecilik kılavuzu var. Orada...
Onu da göndermiş bu arada, bu gri kitaptan bahsediyoruz değil mi?
Evet.
Evet, yine Tezcan Hoca'nın, doçent doktor Tezcan Durna'nın editörlüğünde sivil toplum örgütleri için hak temelli gazetecilik kılavuzu imzalı olarak göndermiş, sağ olsun. Burada da sivil toplum kuruluşları ve gazetecilik, haber yazma teknikleri, işte bir kılavuz denemesi gibi, yurttaş gazeteciliği gibi alt başlıkta makaleler olduğunu görüyoruz.
Evet, bunu Faruk Bildirici de bir demecinde söylemiş. Okuyucu kapısının önündeki hizmet eksikliğini göremiyor. Bazı futbolda belirli takımların öne çıkmasını görüyor. Yereldeki sorunları veya en ücra köşedeki sorunların dillendirilmediğini görüyor. Yani insana dair her alanda, magazin olsun, futbol olsun, siyaset olsun ya da toplumsal anlamda dezavantajlı grupları bir tarafı bırakalım maalesef. Gerçek konular ve gündem de medyada yer almıyor. Bu filtrelemeler, bu otosansür, bu korku ve siyasi iklim nedeniyle. Bir aktarıcılık ve propagandacılık söz konusu. Havuz medyasında o yüzden haberlerin daha standart ve niteliksizleştiğini görüyoruz. Bu da tabii ki tirajları da etkiliyor. Yani
satış rakamları düşüyor diyorsun.
Satış rakamları düşüyor ve gazete, yani siz eğer habere ulaşmayacaksınız, bir gazeteyi neden okumak isteyesiniz? Okuyucular da buna yönelik bir soğuma, bir mesafe ve almama pratiği geliştiriyorlar. Gelmeden önce Dünya Gazeteler Birliği'nin verilerine baktım. Mesela 126 milyonluk Japonya'da 70.4 milyon günlük gazete satışı var.
126'ya 70.4.
Evet.
Yarısından çoğu gazete satın alıyor. Yani yarısından fazla gazete satılıyor.
Evet, evet, 328 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde 48.3 milyon. Hı hı. 83 milyonluk Almanya'da 22.1 milyon. Hı hı. Türkiye'de yurt çapında dağıtım yapan iki büyük şirketin verilerine göre 39 ulusal ve yerel gazete tirajı sizce kaçtır?
bu arada sağ olsun, tiyo alıyorum tabii de.
5.1 milyon.
5.1. Evet. Almanya örneği neydi? Yakın çünkü bize. 82 milyona 23 milyon.
22 milyon, evet.
Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben 5 milyon olduğunu düşünmüyorum yine. Çünkü şişirmek için biliyorsunuz oraya 1000 tane koy, oraya 500 yaz, oraya bilmem aynen, kaç tane
net
yaz.
Satışlar, net satışlara evet, dahil olanlar. Evet.
Adı sanı, sevgili hocam, adı sanı duyulmamış olan gazeteler basın ilan kurumundan alsınlar diye 50 bin tiraj yapıyorlar. Yani şimdi Twitter hesaplarına bakıyorum. Bir paylaşım yapıldığı zaman değil mi, 50 bin kişi takip ediyorsa onu internet mecraında belki 500 bin kişinin takip etmesi lazım. Bir haber paylaşınca yıkılıyor olması lazım altına yorumlar, beğeniler filan. Sıfır yorum, sıfır beğeni olur mu? Yani hani demek ki 50 bin değil yani o gazetenin tirajı, sonucuna varıyorsunuz ya da etkisi. Hı
hı. Ya da
dolayısıyla 5 milyon da çok şişirilmiş bir rakam bence. Ama resmi rakam bu olduğu için bunu vereceksiniz aynen, tabii bilim insanı
bir
olarak.
Bir de Norveç'te örneğin her 100 kişiden 73 her 1000 kişiden 73 gazete düşüyor Türkiye'de. Hmm. Norveç'te birinci sıradaki bir ülke. Yani hani siyasi yapısını ve ekonomik yapısını düşününce 1000 kişiye 600'den fazla net satışla en çok
bu
gazete.
Bu güzel bir şey.
Satın alınan ülke
bizde
olarak.
Bizde düşmesi güzel bir şey diyebilir miyiz? Çünkü gazeteciler şu an gazetecilik yapmıyor ya. Gazetelik yapmıyor ya gazeteler. Hani bu anlamda demek ki aslında halkın ya da okuyucu potansiyelinin verdiği doğru bir reaksiyon diyebilir miyiz buna?
Yani tabii ki ama onların da haber
alma... Çünkü
satış
dediğiniz gibi yüksek rakamlara ulaşmış olsaydı bunda bir problem evet. olacaktı sanki.
Evet, onların da haber alma yani haber alma alanları, mecralarının hangilerini tercih ettikleri, onların güvenilir olup olmadıkları ya da gazetecilik yapıp yapmadıkları da önemli. Bu boşluğu tabii ki dolduracak başka mecralar, özellikle sosyal medya platformlarındaki mecralar söz konusu ama onlarda da işte gerçekten gazetecilik yapılıyor mu? Onların verdiği bilgiler dezenformasyonun, mizenformasyonun yayılmasına sebep veriyor mu? Doğrulama pratikleri konusunda ne kadar okur yazarlar? Tüm bunlar devreye giriyor. Yani bir yerden kaçıyorlar ama hani yağmurdan kaçıp doluya tutunma durumu da endişe verici. Burada da işte özellikle dijital dünyaya bir kaçış söz konusuysa orada yeni medya okuryazarlığının ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü oradan gelen her bilgi ya da enformasyon güvenilir değil. Tam tersi sizi yönlendirebilecek bir misyon da üstlenebiliyor.
Peki dijitale kaçabilme de bir olgunluğu gerektirir değil mi? Bir zihinsel olgunluğu ve bir beceriyi gerektirir. Dijitale kaçabilme imkanı olup kaçanlar var. Bir de böyle bir imkanı olmayanlar var. Akıllı telefon olmayanlar, internet kullanmayı bilmeyenler. Elinizde böyle bir oran var mı? Çok şey oldu böyle doğrudan oldu. Hemen çıkartamazsınız ama aklınızda da olabilir bu. Kaçabilme imkanı olanlar, gazete okumaktan vazgeçenlerin yüzde kaçı acaba?
Yani öyle bir oran yok ama internet erişimi 58.3'e çıkmış. IAB'nin...
Milyon mu?
Evet,
yüzde mi?
Milyona. Ve burada da bu pandemiyle birlikte 4 milyon kişi internete yönelmiş. İnternet erişimini evet kazanmış. Yani dolayısıyla hani böyle bir yönelim var. Pandemi de bunu körükledi. Tabii sadece habercilik değil.
4 milyon kişi yönlendi ne demek? Yani zaten yaşı söz gelimi işte 9'dan işte 11'e çıktı ve internet kullanmaya başlayacak olan grup var mı bu 4 milyonun içerisinde? Yoksa hiç kullanmayacak olmasına rağmen 4 milyon kişi daha internete mi yöneldi?
Yani internete sadece internete erişim sağladı. Hmm,
anladım.
Hani, bu bankacılık, bankacılık hizmetlerinden tutun işte haber alma sadece habere ulaşma değil aynı zamanda çeşitli nedenlerden dolayı hani
genç nüfusun katılımıyla da ilgili olabilir belki bu.
Tabii onu kullanma çünkü belli bir yaş üstü hala çok anksiyete yaşayabiliyor bu mecralarla ilgili özellikle kredi kartı kullanımları doğru. devreye girdiğinde. Ama hani hiç o pratiği olmayan ya da daha seyrek bir pratiğe sahip insanların da günlük hayatına entegre olduğunu ifade eden bir yazıydı o. Ama hani yüzde kaçı oradan dijitale yönlendirdi ona dair bir verim yok elimde. Bununla ilgili de hani genel olarak hani gazeteciliğin bu yeni medya teknolojileriyle birlikte, yeni medya ile birlikte hani içeriğe erişimde hangi kanalların ya da hangi içeriklerin Facebook'ta okuduğu bir şeyin gerçek sanılması ya da buna dair reflekslerin de yeni medya okuryazarlığıyla iyileştirilmesi ya da daha farkındalık yaratılması önemli bu noktada. Çünkü inanılmaz çok enformasyon var, bilgi var, her yerden geliyor. Görsellerde de çok manipüle edilebiliyor içerikler. Ve orada da bunu ayırt edecek filtrelerin tüketicilerde, takipçilerde, izleyicilerde olması gerekiyor. Farklı yaş grupları da olsa.
Evet, bir bilim insanı programın ilk kısmında konuğum Perrin Öğün Emre, doktor öğretim üyesi. Sayısal eşitsizlikler ve gazeteciliğin geleceğini konuşuyoruz. Uğur Mumcu Vakfı yayınlarından çıktı. Kitabın birinci bölümünde Perrin Hoca'nın da içinde bulunduğu bir makale var. Saha çalışmasıyla başlıyor bu çalışma. Dijital çağda gazeteciliğin geleceği ve gazetecilik eğitimi başlıklı çalışma. Gazeteciliğin gazeteciliğin krizi ve bu krizden çıkış yollarını konunun birinci dereceden muhataplarıyla yapılan derinlemesine görüşmelerle ele aldı. Mesleği icra eden haberciler, mesleğin akademik ve pratik eğitimlerini yürüten üniversitedeki akademisyenler ve sorumluluk alanı gazetecilik olan sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinde gazetecilik dersleri veren temsilcilerle yapılan görüşmelere dayanan çalışma bir yandan günümüzde gazeteciliğin yaşadığı sorunlara işaret ediyor. Öte yandan da çözüm önerilerini okuyucuya veriyor. Şimdi bu birinci bölümün yazısından böyle birkaç not aldığım kısma baktığımda ne diyor? Giriş kısmı okunabilir demişim ilk üç cümle. Sonra sayfa 9'a geçeceğim. Çalışma için literatür taraması yaptığımız sırada karşımıza çıkan çalışmaların ezici bir çoğunluğunun iyi, nitelikli bir iletişim ya da gazetecilik eğitimi nasıl olmalı sorusuna yanıt bulmaya çalıştığını gördük. Elbette bu nasıl olmalı sorusuna verilen yanıtların çoğu gazetecilik ya da iletişim iş piyasasının yani medya endüstrisinin işlemlerine nasıl karşılık verileceği sorusunun doğru yanıtını bulmaya odaklanıyordu. Bu soruya yanıt ararken soru sorulan kişi ya da gruplara göre yanıtlar değişiklik gösteriyordu haliyle. İletişim, gazetecilik eğitimiyle ilgili yapılan araştırmaların yanı sıra gazeteciler, yöneticiler, gazete patronları, iletişim akademisyenleri gibi öznelerden oluşan kamuoyunda kabaca bir yoklama yapmaya kalkışsak gazetecilik eğitimi nasıl olmalı sorusuna verilecek yanıtlar kişi ve konumlara göre mutlaka farklılaşır diye başlıyor bu çalışma.
Evet, gazetecilik eğitimi en başından beri özellikle üniversite ve sektör arasında ciddi kopukluklar nedeniyle eleştiriliyordu. Çünkü üniversitelerin işte daha sırça köşklerden daha elitist bir bakış açısıyla öğrencileri yetiştirdiğini ve eleştirel bir bakış açısıyla öğrencileri yetiştirdiğini ama sektöre girdiklerinde sudan çıkmış balığa döndüklerini çünkü sektörün kendi gerçeklerinin iletişim fakülteleri ya da üniversite eğitiminde hakkıyla verilmediği hep vurgulanırdı ve tekrardan buna tabii bir vurgu var. Çünkü gazetecilik pratik isteyen, pratik odaklı bir meslek ve mesleğe de hazırlık sürecinde bu pratikliğin üniversitelerin çatısı altında da desteklenmesi gerekiyor.
Katılıyor musunuz bu eleştirilere? Bunlara katılıyor musunuz? Çünkü üniversite denilen yerde teorik eğitim verilir. Pratik eğitim de zaten işte üniversite televizyonlarıyla, radyolarıyla, değil mi, gazeteleriyle zaten de veriliyor. Yani bunun dışında sudan çıkmış balığa dönmemesi için öğrencinin iletişim fakültesi başka ne yapsın?
Şimdi şöyle söylüyorlar. Yani iletişim fakültelerindeki gazetecilik eğitimi hani sektöre düşman yetiştiriyor gibi bir algı vardı. Bir genel yayın yönetmeni tarafından da bu dillendirilmişti.
Kimmiş o?
Ertuğrul Özkök. Kitapta da var. Evet. Hani bir hangi tarihte yazdığı dipnot olarak var.
Bulursam görmüştüm ama bulursam söyleyeceğim.
Evet. Hatta bir iletişim akademisyeninin de sektöre düşman yetiştiriyorum diye bir kitabı vardı. Ama bu şöyle bir şey, yani üniversiteler meslek yüksek okulları değil. Üniversiteler tabii ki bir mesleki beceriyi veri setini vermekle yükümlü ama bir dünya vizyonu, bir eleştirel sorgulayıcı, bir sentez yapan, analitik düşünen bireyler de yetiştiriyor. Etik değerler ve ilkeler çerçevesinde bunu mesleğini icra etmesi için de kuramsal desteği veriyor. Dolayısıyla bütün bunlar, böyle bir misyonu var gazeteciliğin ve iletişim fakültelerinin, üniversitenin kendisinin. Ama bu kopuk olması anlamına gelmiyor. Bunu verirken diğer tarafta da siz uygulamaya yönelik dersleri de verebilirsiniz. Sektörle işbirlikleri de yürütebilirsiniz. Hı hı. Sektördeki insanların kendi deneyimlerini ve sektörün var olan durumunu yansıtan içerikler de hazırlayabilirsiniz. Nitekim bir podcast gazeteciliği revaçta ve bu müfredata dahil edilmeye çalışılıyor. Görüşenlerimizden biri mesela bunu vurguladı. Ya da işte veri gazeteciliği, veri okur yazarlığının bu pandemi sürecinde de ne kadar önemli olduğunu gördük. Hani bilimsel makalelerin, doğru, bilimsel içeriklerin nasıl sıradanlaş sıradan bir dil ya da işte daha anlaşılabilir bir dile ulaşması için ya da verilerin öz kaynaklara ulaşmada veri gazeteciliğinin önemi burada da vurgulandı. Onunla ilgili dersler birkaç senedir bazı üniversitelerde veriliyor. Tüm bunlar aslında öğrencilerin sektöre daha hazırlıklı olması için de avantaj. Ama şöyle bir durum var. Medyanın da ekonomi politiğini verirken tabii ki oradaki sizin haklarınızdan ve medyada var olan sömürüye dayalı ya da eşitsizliklerden de bahsedeceksiniz. Hı hı. Bunların da farkında olan bireyler. Bunu da eleştiri ve sorgulama becerisi, yetisi gelişen bireyler. Zaten gazeteciliğin özünde de bu olmalı. Sorgulama ve merak, ilgi. Hı hı. Bütün bunların bir bileşimiyle aslında bu eğitim, ideal eğitim verilebilir. Hem kuramsal ardalanıyla, etik değerleriyle, gazeteciliğin özünü oluşturan ilkelerle ve uygulamaya dayalı örnekleriyle. Ama günümüzde de şunun altını çok çiziyorlar. Medya, yeni medya ekosistemi çok değişiyor tabii. Burada da meslekler de değişiyor. Teknik beceriler ön plana çıkıyor. Gazetecilik eğitimi tamam ama bunun yanında bir de teknik becerileri de ortaya koyacak. Bunları da bilecek bir web tasarımıyla veya bir sosyal medya platformu veya o mecranın hani bir TikTok'un içinden haber üretmek, bir video üretimi, bütün bu becerilere de sahip olabilecek donanımlı gazeteciler bekleniyor. Hatta bir akademisyen hocamız bununla ilgili Süpermen gazeteciliği gibi bir benzetme de yaptı. Ama çok fonksiyonlu bireylerin daha talebinin olduğu bir sektör şu an gazetecilik böyle bir yere evriliyor. Dolayısıyla burada tabii ki medya girişimciliği derslerinin de önemi var. Çünkü artık var olan içeride çok küçük ölçekli yapılar da oluşacağı için herkes kendi mecrasını yaratma potansiyeline sahip olduğunda hem var olanları dönüştürmek hem de yeni yeni mecralar oluşturmak için bu okur yazarlıkta bu birikimde gittikçe önem arz ediyor.
Evet. Şimdi bu çalışmada, ilk çalışmada gazetecilik mesleği krizde mi sorusu var. Krizde olduğunu anlıyoruz. O yüzden tekrar buna dönmeyeceğiz ama bu tabii krizde mi çalışması ve sonra bağlanan sonuç, makalenin sonunda bağlanan sonuca ulaşabilmek için birçok kişiyle saha çalışması da yapılmış. Tırnak içinde işte bu yapılan şey K kişisi, E kişisi gibi kişilerle yapılan görüşmelerle tırnak içinde aktarılıyor makaleye uygun şekilde. Gazetecilik için eğitim şart mı? Bir başka soru. Şimdi burada bir iletişim fakültesinde hem de Türkiye'nin önemli iletişim fakültelerinden birinde hoca olan hocamız da herhalde Perin hocamız da eğitim şart demez diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu da geçeyim mi? Var mı bu soruya ilişkin yani bir açıklama yapmak istediğiniz bir şey yoksa hemen diğer soruyla başlayacağım. Yani makalede üstünde çalıştığınız sorularla sonuç yerine mesleğin krizini aşmak mümkün mü diye bir sonuca bağlandığını görüyoruz. Sonuç kısmından hani en azından bir özet olarak sizden duymuş olalım. Bu kriz, mevcut kriz nasıl aşılacak? Neler yapılabilir?
Tabii ki yapısal dönüşümlere yönelik endüstrideki atılabilecek adımlara hazırlıklı olmak önemli. Onların hani hem okuyucunun güvenini kazanmak yeniden hem de okuyucuya kaliteli içerik üretmek. Hani o kapitalizmin hız ve verimlilik esaslı yani ilk bilen siz olun aceleciliğiyle birlikte bazı şeyler es geçilebiliyor, feda edilebiliyor. Hı hı. Bunların tekrardan odak noktasına getirilmesi, gerçekten nitelikli haberler yapılması ve bununla birlikte hani bu mecraların sizin kullanacağınız mecraların içinden o haberlerin de çeşitlilik göstermesi de gerekiyor. Yani her içeriği aynı içeriği farklı mecralarda deneyemeyebilirsiniz. Örneğin Dave Jefferson'ın bir Washington Post'ta evet doğru mu yazdım? Washington Post'un haberi yani TikTok'u haberi TikTok'a uyarlayan bir isim, içerik yöneticisi. Dünyadaki gelişmeleri bir iki tane video atıyor TikTok'a ve bu trendlere uygun bir şekilde bir dakikalık videolar hazırlayıp amaç ne? Washington Post'un okuyucu ortalaması yüksek olduğu için orada Z kuşağını yakalayabilmek ve burada da önemli bir başarıya imza atıyor. Bunun gibi hani girişimci veya hedef kitlesine okuyabilecek, ona uygun biçimsel bazı hani içerik hala kaliteyi korumakla birlikte biçimsel bazı farklılıklar da düşünülebilir, öngörülebilir. Bir de tabii gazeteciliğin finansmanı da önemli bir konu. Orhan Şener'in bununla ilgili bir yazısı var. Oldukça yararlanabilecekleri, hani ilgisi olanların. Orada da abone temelli, daha katılımcı modeller mi, kooperatif modeli mi, yoksa işte uluslararası gazetecilik ağları işbirliği modeli mi, bunların da gücünün farkında olup yeni yeni gazetecilik örgütlenmelerinde oluşturabilirler. Hani kendi istedikleri gazeteciliği yapmak adına. Ama tabii ki bunların hepsinin temelinde de demokratik, özgür bir ülkede yaşıyor olmanız önemli. Yani bunları gerçekleştirebilmeniz, haberi...
Perin Hoca ne demek istedi? Sonuç kısmındaki kısmı okuyunca oradan devam ederseniz lafınızı kesiyorum,
evet,
affedersiniz. Ülkenin içinde bulunduğu otoriterleşme ve baskılar, ki bu programı yapan yayıncı olarak buna katiyen katılmıyorum. Şaka bir tarafa, cümleyi tekrar baştan alayım. Ülkenin içinde bulunduğu otoriterleşme ve baskılar hem gazetecileri hem de akademisyenleri hakkıyla konuşmak, ders vermek, araştırma veya haber yapmaktan alıkoymaktadır. Bu baskılar sebebiyle sansürün yanı sıra otosansürde doğruları halka bildirmekle sorumlu gazetecilerin itibarlarını giderek daha fazla zedelemeye başlamıştır. Bütün her şeyden önce özgür konuşmak, yazmak ve bunları kamuoyuyla paylaşabilmek için mücadele etmek gerekir. Demiş üç korkusuz gazeteci hoca bu ilk makalede.
Evet, bir hocamız da daha doğrusu bir görüşenimiz de şunu söyledi. Gazetecilik bir can güvenliği meselesi değil, bir iş güvenliği meselesi değil, bir can güvenliği meselesine dönmüş durumda dedi. Dolayısıyla bu ortamda, böyle bir ortamda doğru gazetecilik yapabilmek, nitelikli gazetecilik yapabilmek ve gazetecilik öğrencilerinin meslekten soğumamasını sağlamak ya da mesleğin itibarsızlaşmamasına engel olmak birincil sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Çünkü 71 tane iletişim fakültesi var. Yani gazetecilik bölümü olarak ayrı kaç tane bölüm var bilemiyorum. Aşağı yukarı hemen hemen hepsinde yeni medya ya da gazetecilik bağlamında dersler görülmekte. Böyle bir sektörel bir daralma var. Ama iletişim fakülteleri çokça fazla. Oradan mezun olanlar var. Binlerce öğrenci ve onları nasıl bir meslek bekliyor? Dolayısıyla bu ciddi bir kriz aynı zamanda. Bu yeni medyadaki hani... Dijital dönüşümle birlikte, bu son 1,5 senede yaşanılanlarla birlikte ve dünyadaki örneklerin de göz önünde bulundurarak hem habere, doğru habere, kıymetini anlama ve ona yönelik yatırım yapmak hem de endüstride çeşitliliği, çok sesliliği sağlamak adına yatırımlar yapmak ve bunun okur yazarı olmak daha da önem kazanıyor. Umağında gazetecilikokulu.net sitesinde bu yönde ücretsiz eğitimler var. Hani habercilikte dijital dönüşüm, yayın haberciliği, insan hakları, sosyal medya, veri gazeteciliğine yönelik ücretsiz kayıt olabilecekleri ve takip edecekleri videolar var, kaynaklar var. Onu da tavsiye ediyorum. Zaten TGS'nin de eğitimleri var.
Evet.
Yani öğrenmek için çok fazla kaynak var.
Evet. Umarım öğrencileriniz... Gönülden de öyle olacağına inanıyorum. Gazetecilik mesleğinin giderek itibarsızlaştığı günümüzdeki çıtayı yükselteceklerdir. Mezun olduktan sonra iyi bir nesil gazetecilik anlamında gelecektir diye umuyorum. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Perrin Öğün Emre stüdyomuzda konuktu. İlk programın ilk kısmında sevgili dinleyenler Uğur Mumcu Vakfı'nın sayısal eşitsizlikler ve gazeteciliğin geleceğini konuştuk. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Size Emrah Akçay'ın Külahımı Anlat isimli kitabını hediye etmek istiyorum. İş dünyasında ve sosyal hayatta beden dili ve yalan avcılığı konusunda.
Çok teşekkür ediyorum. Çok kazançlı oldu benim için. Programa geldim. Sizinle tanıştım. Siz de kıymet verdiniz, bizi çağırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
Her zaman.
Aynı zamanda eli boş göndermediğiniz için de teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra da diğer stüdyo konuğum Melih Akay olacak. Bu defa yönümüzü edebiyata döneceğiz. City lights, looking like ice underneath the stars. Beautiful, but I'd rather be right here where we are. Go and tell your friends, we're running late again. What'd you think? Pour another drink and call off the car. I could spend a thousand nights right here inside this room. Doesn't matter what we do, we could have nothing at all, and it still feel like nothing's missing. Now we're moving like we're on the moon. Dom Perignon drip on our shoes. We could fly around the world, but we always end up dancing in the kitchen. As long as I got you with me, I'ma be okay. Slide across the floor, I'm forever yours. Yeah. What you think? Pour another drink, put it on replay. I could spend... Gündem dışı.
Böyle birkaç tane çok tatlı arkadaşım, süper bir falcı bulduk, işte kadın her şeyi biliyor falan.
Bunlar bu arada İngilizce işletme okuyan kızlar,
tabii,
sevgili
dinleyenler. Tabii tabii tabii. Ooo neler var. Böyle ayağı aksayan, bir gözü kapalı bir bayan içeriye giriyor, beyaz saçlı. Abla içeriye girer girmez, Semih kim diye bir soru sordu bana. O zaman Semih benim platonik takıldığım biriydi. Enteresan bir deneyimdi kısaca, ondan sonra hiçbir falcı deneyimim olmadı. O sondu.
Peki şu an aklımda olan ve bana neredeyse öyküyü bile unutturan dinleyicilerimizin de merakla beklediği soru. Semih ne oldu?
Gündem dışı.